Ayrım 29, sayfa 320. Tacizci, Lars Kepler. Jenny ile aralarında bir sorun olduğu düşüncesi sinsice zihnine sızarken adam Yusuf odaya girip parka bakan pencereyi açtı. Adam olası faillerin listesini kısaltmak ve ön soruşturmanın ilerlemesine yardımcı olmak için bir süredir Ulusal Cinayet Biriminden Nathan Pollock ve Elton Erickson'la görüşüyordu. ''Eğitimim sırasında Pollock öğretmenlerimden biriydi.'' dedi Margot. Adam oturup bir kağıt yığınını tarayarak ''Evet, bahsetti.'' dedi. Margot ''Yeni profil orada mı?'' diye sordu. Adam hayıflanarak ellerini gür saçlarının arasından geçirdi. ''Zaten bildiğimiz şeyleri tekrarlayıp duruyorlar.'' dedi. Margot ''İşler böyle yürüyor, bariz şeyleri parametre olarak belirleyerek.'' diye cevap verip arkasına yaslandı. Adam raporu okuyarak cinayetlerin ortak özelliği yüksek risk, adli tıp farkındalığı ve aşırıya kaçan bir vahşet içermeleri dedi. Kurbanlar doğurganlık çağında suç mahalleri kendi evleri, öldürme güdüsü araçsal olabilir ama şiddet büyük olasılıkla dışa vurumsal. Margot rapordaki genellemeleri dinlerken Anya'nın isim listesinin daha da uzadığını düşündü. İsveç'in dünyanın en laik ülkesi olduğunu göz önüne alınca ortalıkta çok sayıda papaz ve vaiz olduğunu düşünmeden edemedi. Stockholm bölgesinde çeşitli inanç kuruluşlarıyla doğrudan bağlantılı olan ve genel profile uyan neredeyse 500 kişi vardı. Margot kendini bir kez daha soruşturma durma noktasına geldi diye düşünürken buldu. Keşke ellerinde bir görgü tanıklığı ya da işe yarar bir bilgi kırıntısı olsaydı, olayları mercek altına almaları gerekiyordu. 500'den fazla adamı kontrol etmek için yeterince vakit yoktu. Katilin şimdiye kadarki hızı düşünülürse bir sonraki kurbanının videosu her an ortaya çıkabilirdi. Bu durumda araştırmayı sınırlandırmak için kesin olmayan bazı parametreler eklememiz gerek diye düşündü Margot. Örneğin şiddetli suçlar veya kişilik bozuklukları gibi. Başka vakalarda şüpheli görülen 42 adam şiddetli suçlardan hüküm giyen 9 kişi var. Hiç taciz, cinayet ya da bizim seri katilimizle benzerlik gösteren bir vahşet örneği yok dedi adam. 11 kişi cinsel suçlardan, 30 kişi ise uyuşturucudan hüküm giymiş. Margot bıkkınlıkla, ''Bana sadece vurabileceğim birini ver.'' dedi. ''Elimde 3 isim var, hiçbiri kusursuz bir eşleşme değil ama ikisi hakkında birden fazla kadına şiddet uygulama suçuyla soruşturma açılmış.'' ''Güzel.'' ''Birincisi Sven Hugo Andersen.'' Dunderit cemaatinin papazı, diğeri ise Pasi Yokala, eskiden Philadelphia Kilisesi'nde aktifmiş. Ama artık Gertuna uyanışçıları adıyla anılan kendine ait bir cemaati var. Peki ya üçüncüsü? Emin değilim ama bu 500 kişinin içinde profile uyan ve belgelenmiş bir kişilik bozukluğu olan tek kişi o. Sınırda kişilik bozukluğu tanısı almış 20 yaşında bir genç. Fakat hiç sabıkası yok. Polis ya da sosyal servis kayıtlarında da yer almıyor. Ayrıca 10 yıldır evli olması da profile hiç uymuyor. Margot hiç yoktan iyidir dedi. Her neyse adı Thomas Appel ve sözüm ona Jakobsberg'deki Son Gün Azizleri İsa Mesih Kilisesi'nin cemaat başkanı. Margot şiddet uygulayanlarla başlayacağız dedi ve ayağa kalktı. Adam ofisine gidip karısını aradı ve geç saate kadar çalışacağını söyledi. Margot ise mutfağa uğradı, dolabın içine baktı ve Peter Neslund'un marmelatlı bisküvi paketini çantasına attıktan sonra yürüyüp gitti. Adamın fail profilini değerlendirişi Margot'un aklına tacizci ve seri katil Dennis Rader'i getirmişti. Margot eğitimi sırasında onun hakkındaki bir kompozisyon yazmıştı. Rader polisi ve medyayı arayıp işlediği cinayetleri anlatırdı. Hatta polislere kurbanlardan aldığı objeleri bile gönderirdi. Dennis Rader örneğinde fail profili tamamen yanlıştı. Polis boşanmış, iktidarsız bir münzevi arıyordu. Rader ise evliydi, çocukları vardı. Hem kilisede hem de izcilik kulübünde aktifti. 81. Bölüm. Margot'un konforlu Lincoln'üne binerek yola koyuldular. Margot karnına yer açmak için koltuğunu o kadar geriye almıştı ki ayakları pedallara zar zor yetişiyordu. Geriye üç isimden ikisi kalmıştı. Sandra Lundgren öldürüldüğünde Sven Hugo Andersson'un bypass ameliyatı için Dunderit Hastanesi'nde yattığı anlaşılmıştı. Södertalye'yi geçince 225 numaralı otobana çıktılar ve sarı kolza tarlalarının arasında ilerleyerek AstraZeneca'nın soluk gri tesisinin başı çektiği büyük bir endüstriyel bölgeyi geride bıraktılar. Birkaç uzun elektrik direğinin altından geçtikten sonra ormanlık bir alana doğru yol almaya başladılar. Margot ağzına attığı bisküviyi çiğneyerek şeker ve tereyağının ufalanan tadına vardı. Sonra sıra ağızda uzayan marmelatlı kısma geldi. Adam onlar Peter'in bisküvileri mi diye sordu. Margot bir sonraki bisküviyi ağzına atarak Peter onları bana verdi dedi. Peter karısına bile bisküvi ikram etmez. Margot, fakat senin de birkaç tane yemen için çok ısrar etti diyerek paketi adama uzattı. Adam bir bisküvi aldı ve kırıntıları Margot'un arabasına düşürmemek için bir elini ağzının altında tutup gülümseyerek yedi. Yol daraldı, arkalarında mıcırlar uçuştu ve Margot yavaşlamak zorunda kaldı. Gölün kenarında tek başına duran kır evini seçebiliyorlardı. Pasi Yokala ağırlaştırılmış saldırıdan, tecavüzden ve tecavüze teşebbüsten hüküm giymişti. Margot hamile kaldığından beri operasyonel görevlere gitmiyordu. Fakat Pasi Yokala'nın kayıtlı bir telefon numarası bulunmadığından bunu ofis işlerinin bir uzantısı olarak görmeyi tercih ediyordu. Adam, sence adam tehlikeli mi diye sordu. Margot ve adam gerçekten günahkar vaizi bulduklarına inanmaları durumunda buraya ulusal görev gücü olmadan gelmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Fakat Margot işi sağlam almak için Glock tabancasını ve 4 yedek şarjörünü getirmişti. Adamın saldırganlıkla ilgili sorunları ve dürtü kontrol eksikliği var dedi ama kimin yok ki? Pasi Yokala kayıtlara göre Gertuna Uyanışçı Kilisesi ile aynı adreste ikamet ediyordu. Margot seyrek ağaçlı bir ormanın içinden geçen dar bir çakıl taşlı yola sapınca yeniden gölü gördü. Yol kenarında park halinde 50 kadar araba vardı ama Margot çitlere kadar ilerleyip durdu. Adam, bunu şimdi yapmak zorunda değiliz dedi. Margot, sadece etrafa göz atacağım diyerek silahını kontrol etti, kılıfına geri koydu ve güçlükle arabadan indi. Pas kırmızısı bir kır evinin önünde duruyorlardı. Evin üstündeki beyaz haç, üçgen çatıyı kaplayan led ışıklardan yapılmıştı. Evin içindeki ışık ormandaki dar aralıklardan süzülerek binadan dışarı yayılıyormuş gibi görünüyordu. Evin arkasında göle doğru uzanan yabani bir çayır vardı. Pencereler içeriden kaplanmıştı. Duvarların ardından yüksek bir ses geliyordu. Bir adam bağırarak bir şeyler söylüyordu. Margot birdenbire huzursuzlandı. Yürümeye devam ettikçe tabancası bedenine sürtüyordu. Karnı büyüdüğü için silahı çok yukarıda duruyordu. Bir su fıçısının 1 metre boyundaki deve dikenlerinin ve paslı bir çim biçme makinesinin yanından geçtiler. Duvarın dibindeki gölgeli çimlerin arasına bir dolu sümüklü böcek gizlenmişti. Adam, belki de ayin bitene kadar burada beklemeliyiz dedi. Margot ters bir şekilde, ben içeri giriyorum dedi. Kapıyı açıp salona girdiler ama sanki herkes onların gelmelerini bekliyormuş gibi ortama bir sessizlik çöktü. Duvarda göl kenarındaki toplantılar ve Alabama'ya yapılacak olan grup gezisi hakkında bir poster vardı. Bir masanın üstünde eğri büğrü bir para kutusunun ve 20 tane Kurtuluş İlahileri kitabının yanında Gertuna Uyanışçılarının yeni kilisesi için düzenlenen bağış toplama kampanyası ile ilgili bir tomar bilgisayar çıktısı duruyordu. Adam tereddüt etti ama Margot ona peşinden gelmesini işaret etti. Burası bir kilise olabilirdi ama silahlı bir çatışma çıkacak olursa onun doğru pozisyonda olmasını istiyordu. Margot bir eliyle karnını tutarak bir sonraki kapıdan içeri girdi. Kulağına mırıltılar geliyordu. Binanın geri kalanı beyaz bir kilise salonundan ibaretti. Çatının kirişleri sütunlar tarafından destekleniyordu ve her şey parlak beyaza boyanmıştı. Beyaz zemin üstünde sıralar halinde dizilmiş beyaz sandalyeler duruyordu ve ön tarafta küçük bir sahne vardı. Birkaç düzine insan sandalyelerinden kalkmıştı. Gözlerini sahnedeki adama dikmişlerdi. Margot önlerindeki adamın Passy Yokala olduğunu fark etti. Passy kan kırmızısı bir gömlek giymiş ve manşetlerini ellerinin üstüne sarkacak şekilde açık bırakmıştı. Başının bir yanındaki saçlar dikilmişti ve yüzü terlemişti. Sandalyesi yere devrilmişti. Çocuk korosunun üyeleri susmuş ve ağızlarını açmış ona bakıyorlardı. Passy bitkin bir halde başını kaldırdı ve cemaate baktı. Onun ayaklarının altındaki çamurdum, gözündeki tozdum, tırnaklarının altındaki kirdim dedi. Günah işledim hem de bile bile. Kendime ve başkalarına ne yaptığımı, kendi ebeveynime, anneme ve babama ne dediğimi biliyorsunuz. Cemaat iç geçirdi ve tedirgince kıpırdandı. Günah işleme hastalığı beni kasıp kavuruyordu. Bir kadın nemli gözlerle ona bakarak Passy diye inledi. Cemaatteki herkes mırıldanarak dua etmeye başladı. Passy gerilimi artırarak bir adamı soyduğumu ve onu bir kayayla dövdüğümü biliyorsunuz diye devam etti. Emma'ya ne yaptığımı da biliyorsunuz. Ve Emma beni affettiği zaman onu ve Mikko'yu terk ettim. O kadar çok içtim ki hastaneyi boyladım. Cemaat heyecanla kıpırdanmaya başlamıştı. Sandalyeler yere sürttü, bazıları devrildi ve bir adam dizlerinin üstüne çöktü. Ortam giderek gerildi ve Passy'nin sesi slogan atmaktan çatladı. Toplantı doruk noktasına ulaşmak üzereymiş gibi görünüyordu. Margot iki kadının el ele tutuştuklarını, tuhaf ve anlaşılmaz bir dilde sözcükleri tekrarlayarak ve giderek daha da hızlanarak konuştuklarını görünce kapıya doğru geriledi. Passy, ama hayatımı Tanrı'nın ellerine teslim ettim ve kutsal ruhla vaftiz edildim diye devam etti. Artık İsa'nın yanağından akan kan damlasıyım. Cemaat tezahürat yaparak alkışladı. Çocuk korosu büyük bir şevkle ilahi söylemeye başladı. Günah zincirleri kırıldı, artık özgürüm, artık özgürüm, günahımdan arındım, özgürüm, kurtuldum. Şükürler olsun, şükürler olsun, İsa benim için öldü. Şükürler olsun, şükürler olsun, artık özgürüm, artık özgürüm. Cemaat üyeleri de alkışlayarak koroya eşlik ederken gözlerini kapatan ve yüzünden ter damlaları akan Passy Yokala öylece dikiliyordu. 82. Bölüm. Margot'la adam kilisenin dışında bekleyerek cemaatin dağılmasını izlediler. Cemaat üyeleri gülümseyerek sohbet ediyor, arabalarına doğru yürürken telefonlarını açıp mesajlarını okuyor, birbirlerine el sallayıp veda ediyorlardı. Bir süre sonra Passy tek başına dışarı çıktı. Kırmızı gömleğinin önündeki düğmeleri açmıştı ve kol altlarındaki kumaş terden koyulaşmıştı. Kapıyı dikkatle kilitlerken elinde naylon bir Statoil torbası vardı. Margot ona doğru birkaç adım atarak Passy dedi. Paletler garajda ama kooperatif kapanmadan önce oraya gitmeliyim diyerek bahçe kapısına yöneldi. Biz Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nden geliyoruz dedi adam. Margot daha sert bir ses tonuyla lütfen durun dedi. Passy elini bahçe kapısı dikmelerinden birinin üstüne koyup durdu ve Margot'a döndü. ''Ben ilan için geldiğinizi sanmıştım. Elimde genellikle bir indirim mağazasına sattığım 5 palet dolusu Mr. Muscle marka cila var ama artık sipariş almıyorlar.''
''Burada mı yaşıyorsunuz?''
''Biraz ötede küçük bir kır evi var.''
Margot ''Bir de garaj.'' diye ekledi.
Passy cevap vermedi. Sadece yere saplı paslı bir boruyu dürttü. ''Adam etrafa bakabilir miyiz?'' diye sordu. Passy yan göze bakarak hayır dedi. Bizimle gelmenizi istemek zorunda kalacağız. Pasi neredeyse fısıldarcasına,
kimliklerinizi görmedim dedi.
Adam kimliğini Pasi'nin karşısında tuttu ama o kimliğe bakmadı bile. Önüne bakarak başıyla onayladı ve boruyu yerden çıkardı.
Margot hemen bırakın onu dedi.
Pasi boruyu iki eliyle tutarak yavaşça Margot'a doğru yürüdü. Adam kenara çekildi ve Sig Sauer'ını çıkardı.
Pasi usulca günah işledim dedi ama...
Adam dur diye bağırdı. Pasi'nin gergin bedeninden bir şeyler kopup gitti. Durdu ve boruyu çimlerin üstüne fırlattı.
Aktif olarak günah peşinde koştum ama artık bağışlandım dedi bitkince.
Margot Tanrı tarafından bağışlanmış olabilirsiniz dedi. Ama son iki hafta boyunca nerede olduğunuzu bilmem gerekiyor.
Pasi sakince Alabama'daydım diye açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde mi?
Troy'daki bir kiliseyi ziyarete gitmiştik. İki ay boyunca oradaydık. Dünden önceki gün eve döndüm. Çatısı olan ahşap bir köprüde uyanışçılar buluşması vardı dedi Pasi gülümseyerek. Dua ve şarkıyla dolu bir top namlusu gibiydik. Sadece bu bile tüm yolculuğu değerli kıldı.
Margot'la adam Pasi'nin anlattıklarını pasaport yetkilileriyle görüşerek teyit ederken onu bir süre daha alıkoydular. Pasi doğru söylüyordu. Onu rahatsız ettikleri için özür dileyerek arabaya bindiler ve karanlık ormana doğru ilerlediler. Adam bir süre sonra aydınlandın mı bari dedi.
Neredeyse.
Eve gitmeliyim.
Pekala dedi Margot. Thomas Appel'le tek başıma konuşabilirim.
Adam olmaz dedi.
Şiddete başvurmadığını biliyoruz.
Thomas Appel, Jakobsberg'deki son gün azizleri İsa Mesih Kilisesi'nin cemaat başkanıydı. Listedeki 500 ismin içinde psikotik bir kişilik bozukluğundan muzdarip olan tek kişiydi.
Adam bu işi yarın yapalım diye yalvardı.
Margot olur diye yalan söyledi.
Adam yan gözle ona baktı. Katrina evde yalnız kalmayı sevmiyor diye itiraf etti.
Evet, son zamanlarda hep dışarıdaydın. Sorun sadece bu değil.
Margot dolan başlı orman yolunda yavaşça ilerliyordu. Karnındaki bebek kıpırdanıp gerindi.
Ben de Jenny'yi de iki laf etsem fena olmaz dedi. Yoksa gidip Katrina ile vakit geçirebilir.
Adam gülümseyerek pek sanmıyorum dedi.
Margot gülerek ne diye sordu.
Hayır, kes şuna.
Katrina'nın bekaretini kaybetmesinden mi korkuyorsun?
Adam koltuğunda kıvranarak kes şunu dedi. Margot bir bisküvi aldı ve adamın ağzındaki baklayı çıkarmasını bekledi.
Katlıyı tanıyorum. Ona arkadaşlık edecek birini ayarlamamı istemez. Sadece ilişkimizi umursadığımı kanıtlamamı istiyor. Thomas Appel'le konuşmamız biter bitmez eve gideceğim.
Margot tamam dedi ve Jenny geceyi Katrina'yla geçirmeyeceği için ister istemez rahatladı. 83. Bölüm. Kanepe Diyarı adındaki özel limited şirketin demir yolu deposunun yakınında yer alan Högdalen sanayi bölgesindeki Kvicksunds caddesi üstünde olduğu ortaya çıkmıştı. Erik ile Yuna dikenli telli bir çit boyunca ilerleyerek park halinde duran 30 civarındaki çöp kamyonuna yaklaşıyorlardı. Çiseleyen gri yağmur damlaları kum taneleri gibi parlıyordu. Kontak anahtarının ucunda asılı duran küçük maymun kız sallanıp duruyordu. Ötedeki uzun elektrik direklerinin ucundaki bir bacadan beyaz duman tütüyordu. Üstünde kurumsal bayrakların ve özel güvenlik şirketleriyle, alarmlarla ve güvenlik kameralarıyla ilgili tabelaların bulunduğu endüstriyel yapıların arasındaki geniş ve boş yollardan geçtiler. Tırlarla, kamyonetlerle ve büyük nakliyat sandıklarıyla dolup taşan park yerinin önündeki dikenli teller ışıldıyordu. Ön cam silecekleri yağmur damlalarını mekanik bir biçimde süpürerek kollarının yetişemediği yerde kirli bir üçgen bırakıyordu.
Yuna kenara çek dedi.
Erik yol kenarındaki eski bir araba lastiğinin etrafından dolanarak yavaşladı ve arabayı durdurdu. Yolun diğer tarafında tepesinde dört sıra dikenli tel bulunan uzun çitin dibinde yabani otlar ve kara hindibağlar bitmişti.
Erik ve Yuna kocaman oluklu metal kaplamalı binaya baktılar. Kanepe diyarı isminin yazılı olduğu büyük tabelayı yerinde tutan vidalardan pas lekeleri sızmıştı. Erik ciddiyetle diyar denen yer burası öyle değil mi diye sordu. Yuna evet diyerek düşüncelere daldı. Silecekler durur durmaz yağmur ön camı kapladı, minicik damları hızla küçük akıntılar oluşturdu. Diyarın ön taraftaki ofiste yer alan tek penceresi kirli ve parmaklıklarla çevriliydi. Çitin yanındaki park yerinde 9 binek otomobil ve 2 motosiklet duruyordu. Erik bir süre sonra ne yapacağız diye sordu. Eğer Rocky buradaysa onu dışarı çıkarmaya çalışacağız dedi Yuna ve eğer dışarı çıkmayı kabul etmezse onu burada sorgulaman gerekecek ama. Vaizin uyuşturucu kullandığını, makyaj yaptığını falan söylemesi yeterli değil.
Biliyorum, biliyorum.
Yuna bir adrese bir isme ihtiyacımız var diyerek sözünü bitirdi.
Peki nasıl içeri gireceğiz?
Yuna arabanın kapısını açınca içeriye ıslak çim kokusu doldu. Giderek artan yağmur sesinin yanı sıra devasa demir yolu bakım istasyonunun gürültüsü duyulabiliyordu. Arabayı bırakıp yolun karşısına geçtiler. Yağmur yeri soğuttukça asfalttan buhar çıkıyordu.
Erik kalçan nasıl diye sordu.
İyi. Dış kapıdan geçerek sanayi bölgesine girdiler. Yerde ıslak kartonlar, parçalanmış üçlü kanepe ve ikili divan etiketleri vardı. Kirli pencereden içeriye bakınca ofisin karanlık olduğunu gördüler. Park yerinde bir araba durdu ve koyu gri takım elbiseli bir adam arabadan inerek binanın en ucuna doğru yürüdü. Erik ve Yuna biraz bekledikten sonra binanın penceresiz cephesi boyunca ilerleyerek adamın peşinden gittiler. Yuna telefonunu çıkardı ve arabanın yanından geçerken plakanın fotoğrafını çekti. Mağazasının diğer ucunda metal basamakları olan bir beton yükleme alanı vardı. Büyük kepenkli kapının yanında daha küçük bombeli bir çelik kapı vardı. Işıldayan siyah asfalt üstünde yürürken bir ahşap palet yığınının yanından geçerek binanın sonuna doğru ilerlediler. Adam ortadan kaybolmuştu. Erik ve Yuna bakıştıktan sonra köşeyi döndüler. Strafor ambalaj parçaları ıslak zeminde dönüp duruyordu. Mağazanın arkasında etrafı gündüz sefalarıyla ve deve dikenleriyle sarılmış bir çöp bidonu vardı. Kum tepeleri çitlerin sonuna kadar uzanıyordu. Ayakları ıslak kumda izler bırakıyordu. Belli ki takip ettikleri adam bu tarafa gelmemişti. Yükleme alanının yanındaki çelik kapı binanın girişi olmalıydı. Yağmurun enselerine damladığını hissederek kumların üstünden binanın arkasına doğru yürümeye devam ettiler. En uzaktaki köşenin yakınında büyük çöp tenekelerini yukarı çıkarıp aşağı indirmeye yarayan metal rayların bulunduğu merdivenlerin dibinde başka bir metal kapı daha vardı.
Bana arabanın anahtarını ver.
Erik anahtarı Yuna'ya verdi. Yuna metal halkayı çıkardı. Küçük maymunla anahtarı Erik'e geri verdi. Metali düzleştirerek ucunu kanca yaptı. Cebinden bir tükenmez kalem çıkardı. Klipsini koparıp kilide sapladıktan sonra düzleştirdiği halkayı da kilide sokup klipsi yukarı iterek kilidi açtı.
29. ayrımın sonu. Sayfa 331.